Ayrım 12.
Niçin heyecanlandığını da biliyordu. Miyusov duygulu, pek kibirli bir sesle, "İzninizle küçük bir öykü anlatacağım size baylar," dedi. Bundan birkaç yıl önce Paris'te Aralık Devrimi yeni olmuştu. Zamanın çok önemli yönetici kişilerinden birinin evine yaptığım dostluk ziyaretlerimden birinde pek ilginç birisiyle karşılaşmıştım. Hafiye değil de siyasi polisin şefi gibi bir şeydi. Oldukça önemli bir görevi vardı. Çok meraklanmıştım doğrusu, fırsatı kaçırmadım. Onunla konuşmaya başladım. Oraya bir rapor getirmek amacıyla gelmişti. Şefinin bana karşı olan dostça davranışını görünce bana biraz yakınlık göstermişti. Elbette bilinen ölçüde, yani içten olmaktan çok Fransızlara özgü bir kibarlıkla davrandı. Yabancı olmam da kibarlığının artmasına yardımcı oluyordu. Ama anlıyordum onu. O zamanlar ardına düştükleri sosyalist devrimcilerden söz ediyorduk. Konuşmamızın özünü atlayarak o bayın ağzından kaçırdığı bir şeyi söyleyeceğim size yalnızca. Bu sosyalistlerden, anarşistlerden, tanrı tanımazlardan, devrimcilerden pek o kadar korktuğumuz yok, dedi. Peşlerindeyiz, çıkış yollarını da biliyoruz. Ama aralarında az sayıda da olsa değişik durumda insanlar var. Tanrı'ya inanan, Hristiyan, aynı zamanda da sosyalist olanlardır bunlar. İşte en çok bunlardan korkuyoruz. Korkunç insanlardır bunlar. Sosyalist Hristiyan, tanrı tanımaz sosyalistten çok daha korkunçtur. O zaman bu sözler şaşırtmıştı beni. Şimdi birden aklıma geldiler. Peder Paisi kısaca, "Yani bizim de öyle sosyalist olduğumuzu mu söylemek istiyorsunuz?" diye sordu. Pyotr Aleksandrovich yanıt vermek için düşüncelerini toparlıyordu ki kapı açıldı. Hayli geciken Dmitri Fyodorovich girdi içeri. Geleceğinden umudu bile kesmişler, beklemiyorlardı onu artık. Böyle birden içeri girmesi odada bir şaşkınlık uyandırmıştı. 6. Böyle bir insan ne diye yaşar? 28 yaşında, orta boylu, sevimli yüzlü bir genç olan Dmitri Fyodorovich yaşından çok büyük gösteriyordu. Adaleli bir yapısı vardı, güçlü kuvvetli olduğu düşünülebilirdi ya, yüzünde hastalıklı bir görünüş göze çarpıyordu. Renksiz yüzü zayıf, hastalıklı yanakları çöküktü. Oldukça iri, siyah, fırlak gözlerinde kararlı ama belirsiz bir inatçılık okunuyordu. Heyecanlandığı, öfkeyle konuştuğu zamanlar bile bakışı, ruhsal durumunu yansıtmazdı sanki. Bambaşka, bazen o anın havasıyla hiç uzlaşmayan bir anlam bürürdü gözlerini. Onunla bir kez konuşanlar, ne düşündüğünü anlamak güç derlerdi. Bakışlarında dalgın, üzgün bir anlatım görüp de onun birden öylesine üzgün durduğu bir anda içinde neşeli, oynak duyguların kaynaştığını belli eden, şen bir kahkaha attığına tanık olanların çoğu şaşırıp kalıyordu. Bununla birlikte içeri girdiği anda yüzündeki hastalıklı görünümün nedeni açıktı. Özellikle son zamanlarda kentimizde kendisini kapıp koy verdiği alabildiğine taşkın, sefih yaşamını herkes biliyordu ya da duymuştu. Babasıyla aralarındaki para yüzünden sinir bozucu çatışma da biliniyordu. Kentte bununla ilgili birkaç gülünç öykü herkesin ağzındaydı. Gerçekten de sulh yargıcımız Semyon Ivanovich Kalaçnikov'un bir toplantıda onun için söylediği gibi düzensiz, sapıtmış, çabuk sinirlenen bir insandı Dmitri Fyodorovich. Önü ilikli redingotuyla, siyah eldivenleriyle, elinde silindir şapkasıyla, iki dirhem bir çekirdek, son derece şık giysilerle gelmişti. Ordudan yeni ayrılmış bir asker gibi bıyık bırakıyor, sakallarını tıraş ediyordu. Koyu kumral saçları kısa kesilmiş, sanki şakaklarına doğru taranmıştı. Sert, geniş adımlı, askerce bir yürüyüşü vardı. Kapının eşiğinde bir an durdu, içeridekileri süzdü, ev sahibi olduğunu anlayarak Zosima dedeye doğru yürüdü. Öne iyice eğilerek selamladı onu, kendisini kutsamasını rica etti. Zosima dede ayağa kalkıp kutsadı onu. Dimitri Fyodorovich saygıyla elini öptü dedenin, aşırı saygılı, hemen hemen sinirli bir tavırla. ''Sizi bu kadar beklettiğim için bağışlayın beni.'' dedi. Ama babamın yolladığı uşak Smerdyakov, toplantının saat kaçta olacağını iki kez ısrarla sormama karşın, çok kesin bir tavırla iki kez birde toplanılacağını söyledi. Buraya gelince öğrendim ki, ''Üzülmeyin.'' diye kesti sözünü Zosima dede. ''Önemli değil. Birazcık geç kaldıysanız kıyamet kopmadı ya.'' ''Çok minnettarım size. İyi yürekliliğinizden ancak bunu bekleyebilirdim zaten.'' Dimitri Fyodorovich, Zosima dedenin sözünü keserek bir kez daha öne eğilerek selamlamıştı onu. Sonra birden babasına döndü, onu da öyle saygıyla selamladı. Bunu yapmayı, babasını da selamlamayı önceden kararlaştırdığı belliydi. İçtenlikle karar vermişti buna. Saygılarını, buraya iyi niyetle geldiğini belirtmek için Fyodor Pavlovich'i hazırlıksız yakaladıysa da Beriki hemen toparlandı. Dimitri Fyodorovich'in selamına karşılık aceleyle ayağa kalktı. Oğlu gibi o da öne iyice eğilerek onu selamladı. Yüzü birden duygulu, mağrur bir anlatımla kaplanmıştı. Bu son derece öfkeli bir görünüm veriyordu ona. Dimitri Fyodorovich daha sonra odadakileri sessizce hep birden selamladı. Geniş, kararlı adımlarla pencerenin yanına gitti. Peder Paisi'nin yakınındaki odada tek boş kalan sandalyeye oturdu. Öne iyice eğilip odadakilerin yarıda kestiği konuşmasının arkasını dinlemeye hazırlandı. Dimitri Fyodorovich'in gelişi 2 dakikadan fazla zaman almamıştı, konuşma sürecekti. Ama Peder Paisi'nin ısrarlı, hemen hemen öfkeli sorusuna bu kez Pyotr Aleksandrovich yanıt vermeyi gerekli bulmamıştı. Kibar bir umursamazlıkla, ''İzninizle konuyu değiştirelim.'' dedi. ''Hem çok derin bir konudur bu. İşte Ivan Fyodorovich de bize bakıp bakıp gülümsüyor. Bu konuda ilginç bir şey söylemek istiyor olmalı. Ona sorun.'' Ivan Fyodorovich hemen atıldı. ''Yo, öyle önemli bir şey değil.'' dedi. ''Yalnızca şunu söylemek istiyordum.'' Genel olarak Avrupa liberalizmi ile bizim Rus amatör liberalizmi, sosyalizmin varacağı sonuçları Hristiyanlığınki ile eskiden beri karıştırmaktadırlar. Pek ilgi çekici bir noktadır bu kuşkusuz. Gel gelelim, sosyalizmi Hristiyanlıkla karıştıranlar yalnızca liberaller değildir. Birçok durumlarda jandarmalarda, elbette yabancı olanları, onlarla beraber oluyorlar. ''Anlattığınız Paris öyküsü pek ilgi çekici, Pyotr Aleksandrovich.'' ''Bu konunun kapanmasını gene rica edeceğim.'' diye tekrar etti Pyotr Aleksandrovich. Bunun yerine Ivan Fyodorovich ile ilgili son derece ilginç, değişik başka bir öykü anlatayım size baylar. 5 gün önce çoğunluğu bayan olan bir toplantıda Ivan Fyodorovich tartışma arasında kendine güven dolu bir tavırla, dünyada insanı hem cinslerini sevmeye zorlayabilecek bir gücün var olmadığını açıkladı. Doğanın böyle bir yasası yoktur. Kişinin insanları sevmesi diye bir şey yoktur. Bugüne dek yeryüzünde sevgi vardıysa, bu doğanın yasalarından değil, salt insanların ruhlarının ölmezliğine inandıklarındandır diyordu. Parantez içinde bunun bir doğa yasası olduğunu, İnsanların içinden ruhlarının ölmezliğine olan inançları alınırsa, bu sevgiyle birlikte yaşamalarını sağlayan güçlerin de kaybolacağını ekliyordu. Dahası var, o zaman yeryüzünde ahlaksızlık diye bir şey kalmayacaktır. Tüm kötülükler, yamyamlık bile yasaklanmayacak. Bitmedi, kesin bir dille şöyle bağladı sözünü. Ne Tanrı'ya ne de ruhların ölümsüzlüğüne inanan her insan için doğanın ahlak yasası en kısa zamanda eski dinsel yasanın tam tersine dönüşmeli. Bencillik insanlar için en kötü biçimiyle serbest olmaktan başka, onun içinde bulunduğu durumdan kurtulması için en akıllıca, gerekli, hemen hemen soylu çıkar yol sayılmalıdır. Garip düşünceleri olan sevimli Ivan Fyodorovich'imizin daha neler söyleyebileceğini, aynı şeyleri belki burada da yinelemek niyetinde olduğunu bu birbiriyle çelişen düşüncelerden kestirebilirsiniz baylar. Dimitri Fyodorovich birden İzin verin diye haykırdı. Yanlış işitmiş olmayayım. Kötülük serbest olduktan öte, her tanrı tanımazın içinde bulunduğu durumdan kurtulması için en akıllıca, gerekli, hemen hemen soylu çıkar yol sayılmalıdır. Öyle değil mi? Peder Paisi öyle dedi. Bunu aklımda tutacağım. Dimitri böyle söyleyerek konuşmaya birden girdiği gibi gene öyle birden sustu. Herkes merakla ona bakıyordu. Zosima dede birden İvan Fyodorovic'e, ''İnsanların içindeki ruhlarının ölmezliğine olan inancı kaybolursa, durumun böyle olacağına gerçekten inanıyor musunuz?'' diye sordu. ''Evet, inanıyorum. Ölümsüzlük yoksa erdem de yok demektir. Buna inanıyorsanız ya mutlusunuz ya da çok mutsuz.'' İvan Fyodorovic gülümsedi. ''Niçin mutsuz olayım?'' ''Çünkü ruhların ölümsüzlüğüne de kilise sorunu üzerine yazdıklarınıza da inanmıyorsunuz siz.'' İvan Fyodorovic kızararak birden, ''Belki de haklısınız.'' dedi. ''Ne var ki gene de büsbütün şaka değildi yazdıklarım.'' ''Büsbütün şaka değildi, doğru söylüyorsunuz. Yüreğinizde henüz kesin bir karara varmadınız bu konuda, acı veriyor size bu. Ama acı çeken kişiye içindeki umutsuzluk zevk verir bazen. Siz de umutsuzluk içinde kıvranırken, kendi düşüncelerinize inanmadan gazete yazılarıyla, sosyete tartışmalarıyla gönlünüzü avutmaya çalışıyorsunuz. Bu konuda kesin bir karara varmadınız, daha inanmıyorsunuz. Bütün acınız da bundan geliyor. Çünkü kafanızdaki sorun ısrarla bir karara varmaya zorluyor sizi.'' İvan Fyodorovic dudaklarında anlaşılmaz bir gülümseme, Zosima dedeye bakarak tuhaf tuhaf sormayı sürdürüyordu. ''Karar verebilir miyim bu konuda, çözebilir miyim onu? Olumlu olarak çözümlenebilir mi bu sorun?''
''Olumlu çözümlenemezse olumsuz hiç çözümlenemez demektir. Yüreğinizin bu özelliğini biliyorsunuz. Acı çekmeniz de bundan. Ama size yüce böyle bir acıyı duyabilen bir yürek verdiği için Tanrı'ya şükredin. Dünyada acı çeken, acıyı arayan kulların yeri göklerdir. Umarım yüreğinizdeki sorunu bu dünyada çözebilirsiniz. Tanrı yolunuzu açık etsin.'' Zosima dede İvan Fyodorovic'i oturduğu yerden kutsamak için kolunu kaldırmıştı ki, Beriki birden ayağa kalktı, Zosima dedenin yanına gitti, haç çıkarmasını bekledi. Elini öptükten sonra hiçbir şey söylemeden koltuğuna döndü. Kararlı, ciddiydi. Bu olayda İvan Fyodorovic'den hiç beklenmeyen, Zosima dede ile biraz önceki o konuşması da herkesi şaşırtmıştı. Esrarlı, hatta aşırı ciddi bir şey vardı bu iki olayda. Öyle ki bir an herkes susmuştu, Alyosha'nın yüzünü ise bir korku kaplamıştı. Ama Miyusov birden omuz silkti, tam o anda Fyodor Pavlovich yerinden fırladı. İvan Fyodorovic'i göstererek, ''Tanrısal, kutsal dedemiz!'' diye haykırdı. ''Benim oğlumdur bu. Etimin, varlığımın parçası, ciğerimdir. Nasıl söylesem, en saygılı Karl Murum'dur. Şu şimdi içeri giren, yola gelmesi için yardımınızı isteyeceğim oğlum Dimitri Fyodorovic ise saygısız Franz Mohr. İkisi de Schiller'in haydutlarındaki gençlerin birer eşi. Bense bu durumda Regirender Graf von Mohr oluyorum kuşkusuz. Bir karar verin, kurtarın bizi. Yalnızca dualarınıza değil, kehanetlerinize de gereksinimiz var.'' Zosima dede bitkin bir sesle, ''Saçmalığı bırakın, ağzınızı açar açmaz da ailenizden kişilere hakaret etmeye başlamayın.'' dedi. Çok bitkindi, gittikçe gücünü yitirdiği belliydi. Dimitri Fyodorovic de ayağa fırlayarak öfkeyle, ''Buraya gelirken böyle bir rezaletin olacağını biliyordum zaten.'' diye haykırdı. Zosima dedeye döndü. ''Kusura bakmayın eşsiz peder. Görgüsüz bir insanım ben. Size ne demem gerektiğini bile bilmiyorum. Ama aldatıldınız. Aşırı yüreklilik gösterip burada toplanmamıza izin verdiniz. Babamın işi gücü rezalet çıkarmaktır. Ama niçin böyledir kendisi bilir bunu. Zaten yalnız kendisinin bildiği dolaplar çevirir her zaman. Ama şimdi ben de biliyorum sanırım.'' Fyodor Pavlovich de bağırmaya başlamıştı. ''Hepsi suçluyor beni, hepsi. Pyotr Aleksandrovich bile. Suçladınız Pyotr Aleksandrovich, suçladınız.'' Birden Miyusov'a döndü.
Oysa ötekinin bir şey söylediği yoktu. Çocuklarımın parasını iç etmekle suçluyorlar beni. Ama buyurun, mahkeme ne güne duruyor? Orada her şeyin hesabını yaparlar Dmitri Fyodorovich. Aldığınız paraları gösteren imzaladığımız kağıtları, mektuplarınızı, aramızdaki anlaşmaları inceleyerek ne kadar paranız olduğunu, ne kadar harcadığınızı, geriye ne kadar kaldığını hep hesap ederler. Pyotr Aleksandrovich düşüncesini söylemekten niçin çekiniyor acaba? Dmitri Fyodorovich yabancısı değildir. Herkes bana karşı olduğu için söylüyorum, hesap görülürken borçlu çıkacaktır Dmitri Fyodorovich. Hem öyle az buz değil, birkaç bin ruble. Belgelerin hepsi elimde. Katıldığı içki alemleri kentte herkesin ağzında. Bundan önce çalıştığı yerde de baştan çıkardığı her namuslu kız 1000 hatta 2000'e patlıyormuş ona. Bunların hepsini en ince ayrıntılarına varıncaya biliyorum Dmitri Fyodorovich. Kanıtlayabilirim de. Kutsal peder, inanır mısınız? Aziz Anna nişanı almış, değerli, kahraman bir asker olan eski alay komutanının son derece iyi yürekli, varlıklı kızını kendine aşık etti. Evlenmek istediğini söyledi, kabul ettiler. Şimdi de kızcağız yetim yetim dolaşıyor buralarda. Oysa nişanlısının gözleri önünde buralı bir dilberin evine taşınıp duruyor. Gerçi bir dilberdir bu kadın. Gerçi saygıdeğer bir bayla karı koca gibi yaşamıştır ya, özgür bir yaratılışı vardır. Herkes için ulaşılmaz bir kaledir. Adamın nikahlı karısı gibiydi ama erdemliydi. Evet efendim. Kutsal pederler erdemliydi. Dmitri Fyodorovich ise bu kaleyi altın anahtarla açmayı koymuş aklına. Şimdi bunun için düşüyor üzerime böyle, para koparmak istiyor benden. Bu dilberin yoluna şimdiye dek binlerce ruble eritti. Durmadan borç para alıyor, hem de kimden biliyor musunuz? Söyleyeyim mi Mitya? Dmitri Fyodorovich sus diye haykırdı. Benim dışarı çıkmamı bekleyin, yanımda bu soylu kızı lekelemeye kalkışmayın. Adını ağzınıza almanız bile bir hakarettir onun için. Bırakmayacağım. Tıkanacak gibi oluyordu. Fyodor Pavlovich çaresiz bir tavırla, gözlerinden yaş gelmesi için kendini zorlayarak, Mitya, Mitya diye bağırdı. Baba hayır duasının ne demek olduğunu biliyor musun sen? Ya lanetlersem seni ne olacak o zaman? Dmitri Fyodorovich nefretle, utanmaz adam, numaracı diye haykırdı. Babasına söylüyor bunu, babasına. Başkalarına neler demez böyle bir insan. Düşünün bir kez baylar. Kentte yoksul ama dürüst, emekli bir yüzbaşı vardır. Birçok felaket gelmiş başına, el altından, mahkemeye bile verilmeden emekliye ayırmışlar. Lekeletmemiş kendini, kalabalık bir aile var başında. 3 hafta önce bizim Dmitri Fyodorovich, meyhanede sakalından tuttuğu gibi çeke çeke dışarı çıkardı bu zavallıyı, sokağın ortasında bastı sopayı. Bütün bunları da niçin yaptı biliyor musunuz? Küçük bir işte adamcağız bana yardımcı oluyor diye. Dmitri Fyodorovich öfkeden zangır zangır titriyordu. Hepsi yalan diye haykırdı. Görünüşte doğru ama esasta yalan. Baba, yaptıklarımı haklı göstermeye çalışmıyorum. Evet, herkesin önünde itiraf ediyorum. O yüzbaşıya karşı hayvanca davrandım, üzgünüm. Hayvanca bir öfkeye kapıldığım için kendi kendimden iğreniyorum. Ama yüzbaşınız, vekiliniz olacak adam, dilber olduğunu söylediğiniz bayana gitmiş, sizin adınıza elinizdeki borç senetlerimi üzerine almasını, sonra da beni mahkemeye vermesini önermiş. Böylece mal mülk konusunda sizi fazla sıkıştırırsam beni deliye tıkmak olanağınız olacak. Bu bayana ilgi duyduğum için sitem ediyorsunuz bana şimdi. Oysa beni ayartmayı siz öğütlemişsiniz ona. Kendi söylüyor bunu. Bana da o anlattı. Hem de sizinle alay eder bir tavırla. Bu kadından beni kıskandığınız için deliye tıkılmamı istiyorsunuz. Çünkü ona olan aşkınızla canını çok sıkmaya başlamışsınız. Bunları da biliyorum. Gene alay ederek, duyuyor musunuz? Alay ederek anlattı bana yaltaklanmalarınızı. İşte kutsal pederler, işte size kötü yola sapmış, oğluna sitem eden şu adamın iç yüzü. Sayın tanıklar, öfkemi bağışlayın. Ama bu utanmaz adamın bir rezalete tanık olasınız diye sizleri buraya topladığını sezinlemiştim zaten. Buraya bana elini uzatırsa onu bağışlamak, sonra da ondan özür dilemek niyetiyle gelmiştim. Ama burada yalnızca bana hakaret etmekle yetinmeyip, kendisine duyduğum sonsuz saygı şu anda adını ağzıma almama bile engel olan, dünyanın en soylu, iyi yürekli kızını da çamura bulamak istediği için, babam da olsa çevirdiği dalavereleri ortaya dökmek zorunda kaldım. Konuşmasını sürdüremedi. Gözleri parlıyor, güçlükle soluyordu. Odada herkes heyecanlıydı. Zosima dede dışında herkes endişeyle ayağa kalkmıştı. Keşişhane rahiplerinin bakışları sertti ama Zosima dedenin buyruğunu bekliyorlardı. Zosima dedenin ise yüzü bembeyazdı. Ne var ki bu heyecandan değil, hastalıktan, bitkinliktendi. Yalvarır gibi bir gülümseme belirdi dudaklarında. Çılgın bir öfkeye kapılmış kavgacıları yatıştırmak istiyormuş gibi kolunu kaldırıyordu arada bir. Sesin kesilmesi için bir işareti yeterdi elbette. Ama hala bir şey bekliyordu sanki. Bir şeyi anlamak, açıklığa kavuşturmak istiyormuşçasına tartışmayı dikkatle izliyordu. Pyotr Aleksandrovich Miyusov sonunda kendini iyice küçük düşürülmüş, hakarete uğramış hissetti. Heyecanla, "Bu rezalette hepimizin payı var," dedi. "Karşımda kimin olduğunu biliyordum ya, buraya gelirken gene de bu kadarını beklemiyordum. Hemen şimdi bitirmeliyiz bu işi. Kutsal peder, yemin ederim, burada anlatılanları kesinlikle bilmiyordum, inanmak istemiyordum. Şimdi ilk kez duyuyorum. Bir baba oğlunu kötü bir kadından kıskanıyor, bu şırfıntıyla birlik olup oğlunu cezaevine attırmanın yollarını arıyor. İşte böyle insanlarla buraya gelmek zorunda bıraktılar beni. Aldatıldım, herkes bilsin bunu. En az ötekiler kadar ben de aldatıldım." Fyodor Pavlovich tuhaf bir sesle, "Dimitri Fyodorovich," diye haykırdı. "Oğlum olmasaydınız şu anda düelloya çağırırdım sizi." Tabancayla 3 adımdan, ayaklarını yere vurarak bağırıyordu. "Göğüs göğüse çarpışırdım sizinle, göğüs göğüse."